Ayrım 5, bölüm 6, sayfa 53. Çalışma ve mutluluk. Modern ofislerin en çarpıcı özelliğini ne bilgisayarlarda, ne otomasyon sistemlerinde, ne de küreselleşmenin nimetlerinde bulabilirsiniz. Herkesin inandığı o düşüncede yatar modern ofislerin en çarpıcı özelliği. İş bizi mutlu etmek zorundadır. İnsanlar bir arada yaşamaya başladığından beri kurulan tüm toplumlarda iş hayatın merkezine oturmuştu. Ancak ilk defa bizim toplumumuzda işin bir cezadan ya da bir kefaretten farklı bir şey olabileceği dile getirildi. Bizim toplumumuz, sağlıklı bir insanın maddi açıdan ihtiyacı olmasa da çalışmak istemesi gerektiği düşüncesini beyinlere yerleştirdi. Yaptığımız işin kişiliğimizi tanımlamasına tarihte izin veren ilk toplum da biziz. Yeni tanıştığımız birine ilk sorduğumuz soru, nereli olduğu ya da anne babasının adı değil, ne iş yaptığıdır. Sanki bir insanı ötekilerden ayıran niteliği, öğrenebilmek için ne iş yaptığını sormamız yeterlidir. Eskiden böyle değildi. Roma ve Yunan uygarlıklarında iş kölelerinin yapması gereken bir eylem olarak algılanırdı. Platon ve Aristo'ya göre hayatta tatmini ulaşmanın tek yolu kişisel bir gelire sahip olmaktan geçerdi. Çünkü insan ancak böyle bir gelire sahip olduğunda günlük yaşamını rahatlıkla sürdürüp kendini ahlak ve maneviyat sorunlarını düşünmeye adayabilirdi. Antik çağların iyi yaşam anlayışında girişimcilerin ve tüccarların bir yeri yoktu. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde de çalışmaya çok sıcak bakılmazdı. İnsanın Adem'in işlediği günahın kefaretini ödemek için çalışmak zorunda olduğunu ileri süren o karanlık düşünceye göre çalışmak yerine getirilmesi gereken bir ödevden farksızdı. Çalışma koşulları ne kadar insanlık dışı olsalar da bir türlü iyileştirilememişti. İnsanların sefil koşullar altında çalışmasının nedenleri vardı. İş yerleri dünyevi acıların akıtıldığı potalardı. Aziz Agustin, kölelerden sahiplerine itaat etmelerini ve çektikleri acıların The City of God'da açıkladığı insan olmanın sefilliğinden kaynaklandığını kabul etmelerini istemişti. Çalışmayı neşeli bir eylem olarak tanımlayan modern sayılabilecek ilk yaklaşım Rönesans'ta İtalya'daki şehir devletlerinde, özellikle de dönemin sanatçılarının biyografilerinde görülebilir. Michelangelo ve Leonardo gibi sanatçıların yaşam öykülerinde çalışmanın ideal olarak nasıl olması gerektiğine dair bize tanıdık gelen düşünceler buluruz. Çalışmak, özgünlük ve zafere giden bir yoldur. Bir ödev ya da ceza olarak görülmeyen sanatsal çalışma sınırlarımızı aşmamızı sağlayabilir. Gündelik hayatta sergileyemediğimiz yeteneklerimizi beyaz bir sayfada ya da bir tuvalde gözler önüne serebiliriz. Bu görüş tabii ki yalnızca sanatçı elit kesim için geçerliydi. Henüz kimse bir hizmetçiye çalışarak benliğini geliştirdiğini söylemeyi akıl etmemişti. Bunun için modern yöneticilik teorilerini beklemek gerekiyordu. Ancak yine de sonraki dönemlerde ortaya atılan çalışarak mutlu olma düşüncesinin temelinde bu görüş vardı. 18. yüzyılın sonlarında bu görüş sanatsal olmayan çalışmayı da içerecek biçimde geliştirildi. Benjamin Franklin, Diderot ve Rousseau gibi burjuva düşünürlerin kitaplarında çalışmanın yalnızca para kazanmanın aracı olarak değil, insanın kendisi olmasının bir yolu olarak da tanımlandığını görürüz. Burjuva bakış açısının tipik bir özelliği vardır. Zorunluluk ve mutluluğu uzlaştırma. Evlilik tanımında da geçerlidir bu özellik. Evlilik, günlük hayatta sağladığı yararların yanı sıra cinsel ve duygusal tatmin de getiren bir kurum olarak yeniden tanımlanmıştı. Bu pratik birleşimi uygulamak, insanın hem bir eşe hem de bir metrese ihtiyacı olduğunu düşünen aristokrasi için mümkün değildi. Çalışmak da artık tıpkı evlenmek gibi yaşamak için gereken parayı sağlamanın ve bir zamanlar yalnızca çalışmayanların tekelinde olan hayata karşı açık olma ve kendini ifade etme olanaklarına kavuşmanın en sağlıklı yolu olarak tanımlanıyordu. Bu yeni tanımın kabul görmesiyle birlikte insanlar işlerini bir gurur kaynağı olarak görmeye başladılar. Belli bir adalet duygusuna dayanarak yapılıyordu bu iş dağılımı. Thomas Jefferson otobiyografisinde en çok övündüğü başarısının Amerika Birleşik Devletleri'ni meritokrasiye dayanan bir ülke yapmak olduğunu söyler. hiç de adil olmayan imtiyazlara sahip, çoğunluğu kaba bir aptallık içinde yüzen aristokrasi sınıfının yerini, erdemleri ve yetenekleriyle öne çıkan yeni bir aristokrasi almıştı. Meritokrasi, iş dağılımına etik kurallara dayandığı iddia edilen yeni bir kimlik vermişti. Maaşı iyi olan, prestijli işlere ancak zeka ve beceri açısından üstün olanların sahip olabileceği düşüncesi yerleşince, işimiz bizimle ilgili bir bilgiyi doğrudan iletir hale geldi. İnsanın yaptığı işin kendi niteliklerinden tamamen bağımsız olabileceğini iddia etmek ya da zengin ve güçlü olanların iş hayatındaki yerlerini ahlaki açıdan iğrenç yollarla edindiklerini ileri sürmek artık pek mümkün değildi. 19. yüzyıl boyunca özellikle Amerika'da birçok Hristiyan düşünürün paraya olan bakışları yeni yaygınlaşmakta olan meritokratik sistemle birlikte değişime uğradı. Amerika'da Protestan mezhepleri Tanrı'nın kullarından hem dünyevi hem ruhsal açıdan başarılı bir yaşam sürmelerini istediğini söylüyordu. Bu dünyada edinilen servet kişinin öbür dünyada da bir serveti hak ettiğinin göstergesiydi. Benzer bir yaklaşımı muhterem Thomas Hunt'ın 1836'da yayımlanmış ve çok satmış The Book of Wealth, in which it is proved from the Bible that it is the duty of every man to become rich adlı kitabında görmek mümkündü. Varlıklı olmak Tanrı'nın bize bir ödülü, kutsanmış olmanın bir göstergesi olarak tanımlanıyordu. Zaman içinde zenginliğe olan bakış öyle bir değişti ki, John D. Rockefeller, Tanrı'nın yardımıyla zengin olduğunu söyleme zemini buldu. Massachusetts Başpiskoposu William Lawrence, 1892'de, uzun vadede zenginlik, ahlaklı adamın ödülüdür. Yoz bir kişinin refaha ulaştığı çok nadir görülmüştür. Tanrı inancı, zenginlikle işbirliği içindedir, diye yazmıştır. Meritokratik dönemde insanın küçültücü işleri yapanlara yalnızca acıma duyulmadı. Aynı zamanda onların bu işleri hak ettikleri düşünüldü. Prestijli işleri yapanların da bunları hak eden insanlar olduklarına inanılıyordu. Bu yüzden insanların birbirlerine hemen ne iş yaptıklarını sormalarına, verdikleri yanıtları dikkatle dinlemelerine şaşırmamak gerekir. Çalışmayla ilgili bu yeni düzenlemenin iyi tarafları olsa da, gerçekte modern çağın çalışmaya bakışı, tıpkı evliliğe bakışı gibi salt hırs ve iyimserliğiyle insanlar için sorun yaratmaya başladı. Neredeyse tüm iş türlerinin gerçekte sağladıkları tatminle verdikleri düşünülen tatmin arasında dağlar kadar fark olduğuna dair görüşler ileri sürüldü. Kimi işlerden tatmin olmak kesinlikle mümkündü ama çoğu tatmin vermiyordu ve aslında veremezdi de. Bu yüzden çalışırken olmamız gerektiği kadar mutlu olmadığımızı düşünüp kendimize eziyet etmektense modern öncesi dönemin işle ilgili karamsal görüşlerine kulak vermekte fayda vardır. William Jones, mutluluk ve beklenti arasındaki ilişkiyle ilgili önemli bir görüş ileri sürmüştü. James'e göre kendimizden hoşnut olabilmemiz için her kalkıştığımız işte başarılı olmamız gerekmiyordu. Bir işte başarısız olduğumuz için kendimizi kötü hissetmeyiz. O işe bütün gururumuzu ve kendimize duyduğumuz saygıyı yükler ve başarısız olursak işte o zaman kendimizi gerçekten kötü hissederiz. Neyin zafer, neyin yenilgi olduğunu belirleyen koyduğumuz hedeflerdir. Çaba olmazsa başarısızlık olmaz. Başarısızlık olmayınca da kişide aşağılık hissi uyanmaz. Dolayısıyla şu dünyada kendimize duyduğumuz saygı ve güveni belirleyen yöneldiğimiz hedeflerdir. Kendimize duyduğumuz saygı, gerçekleştirdiğimiz başarıların potansiyelimize olan oranıyla çıkar ortaya. Öyleyse kendine saygı eşittir, başarı bölü beklentilerdir denebilir. Günümüzde işte mutlu olmamızın bu kadar zor olmasının nedeni gerçekleştiremeyeceğimiz hayaller kurmamızdır. Her işten Freud ve Roosevelt'in çalışırken aldıkları tatmini almayı bekliyoruz. Bunun yerine belki de Marx'ı okumalıyız. Tabii ki daha iyi bir dünya için verdiği reçeteler doğru çıkmadı. Ancak işin neden bu kadar sefil bir şey olduğunu göstermeyi hala en iyi başaran odur. Groundwork of the Metaphysics of Morals 1785 adlı eserinde Immanuel Kant, insanlara karşı ahlaklı davranış sergilemenin tek yolunun onları kendi zenginliğimiz ve zaferlerimiz için bir araç olarak kullanmaktan değil, onlara yalnızca kendileri oldukları için değer vermekten geçtiğini anlatmıştır. Kant'a gönderme yapan Marx, şimdi burjuvaziyi suçluyor. Burjuvazinin yeni bilimlerini, ekonomisini ve sergilediği ahlaksızlığı çok daha geniş bir alanda yerden yere vuruyordu. Ekonomik düzen, işçiyi yalnızca çalışan bir hayvan, en kaba bedensel ihtiyaçlarını karşılayan bir yaratık olarak görür. Marx'a göre, işçilere ödenen maaşlar, tekerleklere dönmeyi sürdürmeleri için sürülen yağa benzer. İşin asıl amacı paradır artık, insan değil. Marx zayıf bir tarihçiydi belki. Sanayi devrimi öncesi dönemi fazlasıyla yüceltmiş, burjuvaziyi yerden yere vurmuştu. Ancak Marx'ın kuramları, işverenle işçi arasındaki kaçınılmaz gerilimi yakından gözlemlemesi ve gözler önüne sermesi açısından çok değerliydi hiç şüphesiz. Her bir organizasyonun temel amacı, ham madde, iş gücü ve makineler için mümkün olan en düşük fiyatı ödeyip, üretilen malı mümkün olan en yüksek fiyata satmaktır. Ekonomik açıdan bakıldığında, yatırım başlığı altındaki öğeler işveren için birbirinden farksızdır. Bu öğeler, kâr amacı güden her akılcı organizasyonun en ucuz yoldan edinmeye ve en verimli şekilde kullanmaya çalışacağı mallardır. Ancak geleneksel ekonominin burada es geçtiği ya da temsil edemediği bir nokta var. Yatırım listesinde yer alan 3 öğeden biri olan iş gücü, bir özelliğiyle diğerlerinden farklıdır. İş gücü acı duyabilir. Fabrikalardaki üretim bantları fabrika için çok pahalıya patlarsa derhal kapatılabilir. Bu adaletsizliğe karşı ayaklanmayacaklardır. Bir işletme dilediği zaman kömürden doğalgaza geçebilir. Kömür hor görüldüğünü haykırarak oradan uzaklaşmayacaktır. Oysa emekçiler ücretlerin azalmasına ya da işten atılmaya duygusal tepkiler verebilir. Tuvalet köşelerinde ağlar, başarısızlık korkularını bastırmak için içki içer ve yerine bir başkasının getirilmesi durumunda kendini öldürmeyi bile seçebilirler. Bu duygusal tepkiler bize statünün bağlı olduğu arenada iki türlü itkinin var olduğunu gösteriyor. Bunların ilki ekonomik itkilerdir. Ekonomik itkiler bize bir işletmenin birincil görevinin kâr sağlamak olduğunu söyler. Öte yandan insani itkiler işçileri parasal güvence, saygı ve iş güvencesi gibi taleplerde bulunmaya yönlendirir. İşletmelerin işleyişi sırasında bu iki türlü itki uzun süreler bir arada var olabilir, şüphesiz. Ancak ticari düzenin mantığı gereği bu iki itkiden biri tercih edilecek olsa tercih kesinlikle ekonomik olandan yana yapılır. Bu durumda maaşlı işçilerin statü endişesini sürekli kılmaktadır. İşçi ile işveren arasındaki kavga, en azından gelişmiş ülkelerde Marx'ın zamanındaki gibi çıplak yumruklarla gerçekleştirilmiyor artık. İşin rengi bir hayli değişti. Ancak çalışma koşullarının ve iş yeriyle ilgili kanunların ilerleme kaydetmiş olmasına karşın işçiler hala araç konumundalar. Kendi mutluluklarının ve ekonomik refahlarının kesinlikle rastlantısal olduğu bir süreci yaşıyorlar. İşverenle çalışan arasındaki ilişki ne kadar arkadaşça bir ilişkiye de dönüşse, işçiler ne kadar iyi niyet de gösterseler, kendilerini görevlerine ne kadar adarlarsa adasınlar, işçiler statülerinin güvenli olmadığı duygusuyla yaşamak zorundalar. İşçiler kendi performanslarına ve çalıştıkları iş yerinin para kazanıyor oluşuna bel bağlamak zorundalar. Bu yüzden de iş yerinin kazanç sağlaması için kullanılan bir araç durumundalar. Her ne kadar bunun hasretini çekseler de hep bir işveren için çalışacaklar, kendileri için değil. Bütün bunlar üzücü ama gözlerimizi gerçeğe kapar ve işten beklentilerimizi iyice yükseltirsek durumumuz daha da üzücü olur. Hayatın doğası gereği sefil olmak zorunda olduğunu ileri süren görüş, yüzyıllar boyunca insanlığın en önemli varlıklarından biri olmuştur. Bu görüş, acı içinde kıvrandığımızda bizi koruyacak bir kalkan, hayal kırıklıklarına uğradığımızda sığınabileceğimiz bir kucaktan farksızdır. Ancak modern dünya anlayışının doğurduğu beklentiler onu zalimce çürütmeye çalışmaktadır. Tatil günlerimizin sonunda kapıldığımız üzüntüyü hafifletmek için belki de şunu hatırlamalıyız. Çalışmanın bize mutluluk getirmesi gerektiği düşüncesinden vazgeçersek, iş hayatımız daha katlanılabilir hale gelir. Ayrım 5 sonu, sayfa 61.